Kitabın adı. Sadece biri. Yazarı Emel Uz. 12. ayrım. Gün ışımaya başlayınca karanlığın haşmeti de sonlandı. Hatıralarla avunmak veya üzülmek yerine yaşamın gerçeklerini kabullenmek ve değişmek gerekiyor. Kendini yenilemek için bu çok önemli. Kalktı, elini yüzünü yıkadı. İçinde nedenini tam olarak belirleyemediği bir huzur var. Kendine her baktığında yaşadıklarıyla özdeşleşmiş ama hızla değişen bir kadın görüyor artık. Bazen yerin altına gömüldüğünü sanıyor, bazen de bulutların üzerinde güzel bir geziye çıkıyordu. Anlamsızca evin içinde birkaç tur attıktan sonra yatağına uzandı. Göz ucuyla etrafı süzerek bakışlarıyla her köşeyi taradı. Yapması gereken çok iş var. Kalkınca bunları tek tek listeleyecek, notlarını alacak. Şimdi biraz uyumalı. Oktay'ı da aramadı. Şimdiye kadar evine ulaşmış olmalı. Araması uygun olur mu acaba? Neden olmasın? Ona biraz daha zaman tanımaya karar verdi. Oktay'ı huzursuz etmemeli. Halen araba kullanıyor olabilir. Uyanınca mutlaka arayacak. Evin satış işlemlerini tatile çıkmadan önce tamamlamıştı. Buna yaptığına çok sevindi. Şimdi bir de onlarla uğraşması gerekecekti. Evi satın alan hanım, Almanya'dan kesin dönüş yaptığı için hemen taşınması gerekiyordu. İstediği ücreti vermesi ve kafasında büyüyen bu satışın hemen gerçekleşmesi nedeniyle bu sorunu pek dikkate almadı. Sonuçta birkaç ay. Nasılsa bir çözüm bulunur. Çok samimi arkadaşları var. Hepsi evlerini açıp kalması için teklif yaptılar ama Gül'in öğretmen evini gözüne kestirdi. Yaz dönemiydi ve okullar kapanmıştı. Yaz okulunda görevli olduğu için biraz daha kalması gerekiyordu. Özel bir yurdun müdürlüğünü yapan arkadaşı, boş bir oda olduğunu ve kalmasına hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyince de sorun hemen çözüldü. Tercihini bu yönde kullandı. Üniversite yaz okuluna devam eden gençlerle bir arada olmak oldukça ilginç ve eğlenceli olmalı. Öğrencilik günlerine dönüş ne hoş. Yeni evini de aldı. Güvenli bir yer. Önce eşyalarını göndermeyi planladı. Nasılsa kendi hemen gitmeyecek. Öyle olsa bile oğlunun evi var. Burada işlerini yoluna koyup gidene kadar yeni aldığı evde bitecek. Her şey yolunda. Telefonu yine kapalı. Oktay aramadı. Gün neredeyse yaralandı. Uzun süre araba kullandığını, yorgun olduğunu, gider gitmez uyumuş olacağını düşündü. Gece yarısında yola çıkmasından son derece huzursuz oldu ama böyle olması gerekiyordu. Önce taşıma şirketini aradı, sonra okulunu, sonra da birkaç yeri. İşlerini düzene koydu, dışarı çıktı. Yiyecek bir şeyler aldı, arkadaşlarının hiçbirisini aramadı. Geldiğini duysalar birlikte olmak isteyecekleri kesin. Tatilde yeterince oyalandığını düşündüğü için bir süre sessiz kalarak yazılarını bitirmeye çalışacak. Akşam üzeri yurda gitti. Odasının olduğu kata çıkınca sorgulayan bakışlarla kuşatıldığını hissetti. Gençler dağınık halleriyle koridorda, odalar arasında dolaşıp duruyorlardı. Odanın kapısını açtı görevli. Gördüğü bir küçücük şirin odaya biraz eşya bıraktı. Gereken işlemleri de tamamladı. Şimdi kendine kalan tam 2 günü var. Bu zamanın tümünü kullanarak yazılarını bitirecek. Oktay'dan hala hiçbir ses yok. Ne oldu acaba? Bu saate kadar aramaması imkansız. Kaza geçirmiş olabileceğini düşündü bir an. İçini korkunç bir keder kapladı. Felaket tellallığı yapmayı ne çok seversin diye kızdı kendine. Belki de aramak istemediği için kapattı telefonu. Bekleyeceksin, çare yok. Çünkü tek bildiğin bu telefon numarası. Evet, 2 oda, 1 salon, küçük bir ev. Eşyalar kızım ve ben o eve girdik. Murat ortalarda görünmüyor. Bizi karşıladı, eve bıraktı. İşlerinin çok olduğunu söyleyerek ortadan kayboldu. Akşam geç saatlerde geliyor ancak. Bu evlilik bir rastlantıyla başladı ve garip bir şekilde bana düşen rolü belirledi. Bir oyunun ortasına atıverdi hiçbir tecrübem olmadan. Saçma. Kimin tecrübesi var ki? Oyuncuların başarıları tamamen kendi yeteneklerine kalmış. Kimi aklını kullanarak başarıyor, kimi ise ezilip kalıyor. Başarma umuduyla sürekli çabalasam da ne yazık ki ezilen gruptayım. Alışmadığım çok garip bir havası vardı bu yerin. Hamilelik durumu da sıkıntılarımı çok arttırıyor. Bir taraftan da evimi yerleştirmeye çabalıyorum. Yaz tatilindeyiz. Kimseyi tanımıyorum. Küçük kızımla oyunlar oynayarak, evimizin çevresindeki parklarda kısa gezintiler yaparak zaman geçiriyoruz. Nadiren de olsa işim akşam çıkarıyor, yeni edindiği dostlarla tanıştırıyor, zorunlu olarak gitmem gereken yerlere gidiyorum. Gerçekten yoğun bir iş temposu var. Beni düşündüren kısımsa var olan zamanı da kendi için kullanması. Eskisi kadar eve misafir gelmiyor artık çünkü edindiği yeni dostlarıyla dışarıda olmayı tercih ediyor. Yaz mevsimi bu acı sıcağın biraz azaltınca, nemli yaprak kokusuyla bezenen sonbahar, serinliği hissedilmeye başlandı. Çok sevinçliydim çünkü okullar açıldı, birkaç arkadaş edindim, şehrin uzak semtlerinden birindeyim. Yine gidiş geliş problemi yaşıyorum. Bu kez zorluk çok uzun sürmedi çünkü doğum iznine ayrıldım. Varlığımın ikinci kanadı da tamamlandı ve oğlum dünyaya geldi. Uçabilirdim artık. İki minik meleğim vardı. Yine evde daha iyi koşullarda ve sessizce geldi bebeğim. Bulunduğumuz yerde görevlerini sürdüren akrabaları vardı Murat'ın. Benim yakınlarımmış gibi hareket ederler, her sıkıntımda yanımda olup yalnız bırakmazlardı. Onun tavırlarını da kesinlikle onaylamıyorlardı. 1980 ihtilali sonrasıydı. O gece bize konuk oldular. Geç saatlere kadar oturduk, sokağa çıkma yasağı olduğu için de biz de yattılar. Gece sancılandım, doğumumda yanımda olup heyecanımı, yalnızlığımı paylaştılar. Güç verdiler bana. Biz insanlar kendi yaşamlarımızı, amaçlarımız ve ideallerimiz için harcayan varlıklarız. İnanılan değerler kesinlikle zayi edilmemeli. Onlara her koşulda sahip çıkabilmeli. Yaşamım oğlumun doğumuyla daha farklı bir boyut kazandı. Tüm anneler gibi inanılmaz güzellikte duygular yaşıyordum. Onların her gülüşü, her bakışı farklı bir kuvvet katıyordu bana. Hayatı daha başarılı kılabilme yeteneğim gelişiyordu. Belki de önceliklerim değişti. Yaşadığım hayatı kabullenmiştim. Murat, oğlu olduğuna inanamıyordu, şaşkındı. İlk bebeğimiz de arkadaşlarıyla iddiaya girmişti. Bu sefer koruduğu suskunluk, ihtilal sonrasının getirdiği sokağa çıkma yasağıyla da birleşince, evin içinde dört dönmesine neden oldu. Son derece memnun ve huzurluydum. Çocuklarımın bana bakan ve ışık saçan minicik gözlerindeki o dayanılmaz güzellik her şeye değerdi. Bir de kararlılığın zaferi. Ne güzel şey. Yavaş da olsa bunu öğrenmişim. Misafirlerim birkaç gün kalıp gittiler. Sonra da Murat'ın annesi ve babası ziyaretimize geldi. 25 yaşında iki çocuk annesi bir kadın olmuştum. 5-6 yıllık evlilik hayatı benim için çok ama çok önemli bir okuldu. O suskun kız her gün farklı şeyler öğrendi. Arkadaş gruplarım oldu. Bilmediğim için tenkit edildiğim kağıt oyunlarında öğrendim. O garip fıkralardan bile anlatır oldum. İncecik, çok zarif bir hanım diye bahsetmelerinden, iki çocuk annesi olduğuma hayretle bakmalarından da gurur duyarım. Bir annenin en önemli önceliğinin yavruları olduğunu anladım. Çok özel bir duygu bu. Onlar sevgi dolu bir yürekle büyüyorlar. Bir şey olacak korkusu insanın aklını başından alıyor. Düşünmeyi öğrendikçe, sorgulama yapıp yanıtları buldukça, ancak istenilen yere varabiliyorsunuz. Bu değişimde kendisini dinleyebilmenin, olaylardan ders çıkarabilmenin payı da çok büyük. Çocuklarıma duyduğum sevgi ve sorumluluk beni farklı bir boyuta taşıdı. Mesleğim gereği de çevremde çocuklar var. Dünyanın en güzel ve en masum varlıkları arasında olmak çok büyük bir şans. Onları çok seviyorum. Sıkıntıyla uyandığım sabahlarda bile, dışarıdaki çocuk sesleriyle, okul ve evdeki cıvıltılarla bu durum tamamen değişiyor. Sorunlardan uzaklaşıyorum. İçime mutluluk doluyor. Minik kuşların sihirli bir etkileri var. Her yerde, her zaman gönülden gelen gülüşlerini en doğal haliyle dışarı yansıtıyorlar. Gözlerinden ışıltılı şimşekler çıkaran bu minikler benim yaşam kaynağım. İçimdeki çocuğu da harekete geçirdiler. Halen o çocuğun varlığını, hayata tutunma nedenini onların sevgisine bağlıyorum. Zaman zaman fazla takıntılı ve duygusal olduğumu da düşünmüyor değilim. Görevi gereği farklı bir çevresi vardı Murat'ın. Davetlere katılıyorduk. Gösterilen ilgiden kabul gördüğümü anlıyordum. Elbette bu davetlere katılım zorunluluğu varsa bana görev düşüyor. Yaz aylarında çocuklarımı alıp memleketime annemin yanına giderdim. Arkadaşlarımla, akrabalarımla görüşür, hasret giderirdim. Alıştığım ortamdan çok farklı bir yaşam tarzı olsa da, Murat'ın ailesinden gördüğüm ilgiyi sevgiye dönüştürmeyi de başarmıştım. Annesi eşimi diğer çocuklarından farklı bir yere koymuş. İstedilen bu fark, özellikle anne tarafından açıkça dile getiriliyor. Bu davranışları çok ama çok yadırgadım. Çünkü bu farkın kardeşler arasında anlaşmazlığa neden olabileceğini düşünüyorum. Bu düşüncem eşim tarafından kıskançlık olarak değerlendirildi. Kimi, neyi ve kimden kıskanmak? Hangi konuda olursa olsun başarı, belirlenen bir amaca odaklanıp harekete geçmekle elde edilir. Bu kararlı davranışları çabucak uygulamaksa çok önemli. İnandığım davranışların sorumluluğunu üstlenip sonucuna katlanmak, fark ettiğim bu davranışları uygulama aralığı bulmam gerekiyor. Henüz tam olmasa da kendime geliyorum. Birinci önceliğim yaşamımı idare edebilmek. Dünyaya getirdiğim iki güzel yavruya sahip çıkabilmek. Elimden geldiğince onlara güzel bir gelecek hazırlayabilmek. Aradığım ve ulaşamadığım o sevgi onların kalplerinde gizli. Bunu çok iyi biliyorum. Bu şehre gelişimizin ikinci yılı. Sema, sık görüştüğüm çok candan bir arkadaşım. Onun da iki küçük çocuğu var. İlgi alanlarımız aynı. Birlikte çok zaman geçiriyoruz. Bu süreçte eşimin ihmalleri iyice arttı. Yüzünü göremiyoruz. Ben de bu yaşam tarzına alışmış, yalnız bir hayatın anlamını öğrenmiştim. Her geçen gün yüreğimden yitip gidenlere de aldırmıyordum ama az da olsa halen umudum vardı. Murat'la aynı hayat görüşünde olan, serbest çalışan, cehaletle bol para arasına sıkışmış, tesbih sallayıp kadın muhabbeti yapmayı büyük bir özellik sanan biri daha var. Sık sık bize gelirdi. İçki sofralarındaki fısıltılı konuşmalar da iyice artmıştı. Evli olan bu insan, bayan arkadaşını evimize getirme cüretinde bile bulundu. Elbette bu cesareti eşimden alıyordu. Bu davranışlar kimliği ve kişiliği gelişmemiş her insanın yapacağı davranışlar diye düşünüyorum şimdi. Bu eleştirileri yaparken kendime de çok kızıyorum. Kimi, neyi ve neden eleştiriyorum ki? Bu insanlarla yaşamayı seçen benim, kendimi eleştirmeliyim. Belki bu fısıltılı konuşmalardan, belki eşimin söylemelerinden, belki şüphelerimden. Hatırlamıyorum çünkü beynim bazı şeyleri reddediyor. Neyi mi? Eşimin yeni bir sevgilisi olduğunu ve onunla evlenmek istediğini. O korkunç günlerde yaşadıklarımı bilinçaltım reddediyor galiba. Çünkü parça parça hatırlıyorum. Bu kadar pervasızca, hiç çekinmeden yapması da hayret verici. Sevgi bu kadar değersiz mi? Ya da bu kadar çabuk mu tükeniyor? Ne yaptım ya da ne yapmadım? Murat içimden geçenlerin bir tanesini bile farkında değil. Hiç de olmadı. Ondan böyle bir sevgi yok. Olsaydı ilgi ve sevgi dolu günlerimiz olurdu. Düştüğüm bu anlamsız ilişkiden nasıl çıkacağımı, yapmam gerekenleri de hiç bilemiyordum. Cesaretim yoktu. Belki öyle olmasın istediğim için, belki sığınağım gördüğüm için. Bu duygu her neyse bitmiyor, güç veriyor bana, karşılığı yok. İnsanlar duygularında yanılıp evlenmiş, yanlış kararlar vermiş olabilir. Sevgisi de zamanla yok olabilir. Duygular değişebilir. Başka birisine ilgi de duyabilirsin. Bunlar çok doğal. Benim anlamadığım, kabul edemediğim şey, hayatını paylaştığı, eşim dediği bir kadını, iki çocuğunun annesini başından beri görmezden gelip gururuyla oynaması, biten ya da hiç olmayan duygularını açıkça ifade edip konuşarak bu evliliği dürüstçe bitirememesi. Aşk dolu hareketli yaşantısından geriye kalan zamanlarda bile hiç düşünmeden başka bir ilişkiyi yürütmesi acaba nasıl açıklanabilir? Bir kişiyi sevmesi de doğal ama bu seri üretim gibi biri bitince diğeri, o bitince hemen bir başkası. Hepsi de sevgi. Bu nasıl oluyor? Yanıtını hiç bulamadığım bir soru. Elbette asıl suçlu benim. Gerçek anlamda gözlerini açmakta çok geç kalan bir kadın. Hiçbir zorunluluğu olmadan. Her imkanı varken sevgi adına ve saklandığı korku duvarının arkasından bakıp anlamsızca bu saçmalıklara katlanan, kendine karşı affedilmez suç işleyen bir kadın. Oysa bana yaşam kalitesinin eşini, arkadaşlarını, çevresini çok iyi seçmekle mümkün olacağı öğretilmişti. Bu yatırım ve kalite doğrultusunda yönlendirilmiş bir hayatım olacaktı. Belki yazdıklarım, yaşadıklarım, günün koşullarına göre değerlendirildiğinde çok da anlamlı olmayabilir. Çünkü bu tarz davranışlar her yerde çok doğal olarak işleniyor. Belki de değerler değişti. Kim kiminle nerede ne yapmış, kim kimi aldatmış. Hızlı bir değişim. Ben de oturup aldatılan, aradığı sevgiyi bulamayan bir kadının duygularını anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar anlamsız. Kime ne bunlardan? Gerçek düşünceler ve verilen tepkiler kişiye göre farklılaşabilir. Yıllar sonra ve çok geç kalmış olsam da tepkimi ortaya koyuyorum işte. Nedeni hiç de önemli değil. Kurduğu yuvayı sürdürmeye çalışan bir kadındım. Böyle mi olmalıydı bilmiyorum. Düşüncelerimin doğruluğu tartışılabilir. Tek değilim. Olmayacağım da. Aldatılan kadınlardan sadece biriyim. Sadece biri. Her insanın yaşamı ayrı bir roman. Yaşayan insan sayısı kadar roman yazılabilir. İşte bu yazmaya çabaladığım sadece bir tanesi. Belirlenen bu oyunu kabullenmek ya da reddetmek kişiye kalıyor. Güvensiz insanlar karşılarındaki kişileri aldattıklarını zannederler. Onların sabrını, hoşgörüsünü dikkate almazlar. Sessiz kalmanın önemini, nedenini anlayamazlar. Erdem, dürüstlük, nezaket kavramları her zaman kullanılmıyor. Bildiğim tek şey benim değişmem gerektiği gerçeği. İnsanlar her konuda olduğu gibi, bireysel ilişkilerinde de verdikleri kararı değiştirme hakkına sahiptir. Aşk da bitebilir, ayrılık da yaşanabilir. Tüm bunları karşı tarafı kullanmadan, gururunu ve duygularını içe saymadan yapmak gerekir. Her iki türlü de yaşayıp hiçbir şey olmamış gibi davranmak, aldırmaz ve haklıymış gibi bir tutum sergilemek, işte bunu aklım almıyor. Hayatımdaki zıtlıklar korkunç boyutta. Aramızda kocaman bir uçurum var. Hangisinin doğru olduğu hiç önemli değil. Önemli olan seçtiğimiz tarz ve aramızdaki uyum. Ondan bir türlü kopamamanın nedenini çok sorguladım. Yetişme tarzı, bize verilen bağlılık duygusu, aile kavramının sürekliliği, çocukların aile ortamında büyümesi gerektiği gerçeği. Başka bir neden bulamıyorum. Galiba hayattan da korkuyordum. Tek başıma ne yaparım düşüncesi beni çok ürkütüyordu. Kız benim, oğlan senin, mahkemeye ver boşanalım diyen Murat, işi çabucak hallediyvermişti. Evlat paylaşımı bile bu kadar kolay. Sema bu durumu yakından bilen bir arkadaşım. Olay ortaya çıkınca arkası çorap söküğü gibi geldi. İş ve arkadaş çevremde ben hariç olayı bilmeyen kalmamış. Her zamanki gibi baş kahraman yani ben en son duyuyordum. Fısıltılar, beni kontrol edici davranışların nedenleri ortaya çıktı. Yuva adında kurduğumuz bu anlamsız birliktelik artık dağılma noktasına geldi. Bunu biliyorum ama hep erteliyorum. Bir rastlantı sonucu bir araya gelen insanların ömür boyu buna katlanma zorunluluğu hissetmeleri, hayatı bu zannetmeleri ne kötü. Görevleri gereği yeni aşkıyla Murat aynı ortamdalar. Doğal olarak da bu fırsat kaçırılmadan değerlendirilmiş. Yaptığı tercih tanıyanları şoka sokuyordu. Oysa ben alışmıştım, ne denebilir ki? Bunu bir hastalık olarak görüyorum. Çeşit çeşit hastalık var. Bu da farklı birisi işte. Bence adı da gördüğünü akma hastalığı olmalı. Belki de tedavi edilmeli. Çünkü bir insanın bu kadar çok ve sık biçimde sevebilmesi ve bu kadar rahat davranabilmesi bana göre mümkün değil. Kim bilir belki de ben yanılıyorum. Bu olaylar kaldırım taşlarında yürümeyi hatırlatıyor bana. Birine basıp ayağınızı kaldırırken bir diğerine basıyorsunuz. Duygusal, fiziksel vesaire. Hangi açıdan bakarsanız bakın garip. İnsanların karakter yapıları çok farklı. Yolunu belirlemiş olanları da var, değişken olanları da. 12. ayrımın sonu, sayfa no 102. Devamı 13. ayrımda.